Ayrım 7. Yaban Gazları. Daniel Carney. Sayfa 97. 9. Bölüm. 4 Aralık Cuma. Genders Dolphin alanındaki dairede yere oturmuş çevresine yaydığı dosyaları inceliyordu. Duvarlara listeler, planlar, haritalar inelenmişti. 5 subay, 5 alt subay ve 40 adam gerek dedi. Önce subaylarla başlayalım. Seninle ben varız. 3 kişi daha gerek. Jimmy Ashton nerelerde diye sordu Faulkner. Genders bir dosya alıp fırlattı. Talihin yok. Peter'la birlikte Orta Doğu'da. Ya Patrick Silito? Yemen'de. Tanrım, yaban kazları da amma dağılmışlar dedi Faulkner. Son olarak hepsini çok sıkıntılı bir zamanda terk ettiğini unutma. Peki Jeremy Chandos neredeymiş? Londra'da ama işi bırakmış. İlk aşkı olan kumara dönmüş. Duyduğum kadarıyla epey kazanıyormuş.
Hala mirastan yoksun mu?
Evet. Öyleyse yine avuç açması bir zaman sorunudur. Onun hakkında ne diyorsun? Genç, atılgan ve umursamaz. Sıkışık bir durumda işe yarar.
Öyle bir insanı kullanabiliriz. Başka kim var?
Aklımda biri var dedi Genders. Bizi kışlanın çevresindeki 100 metrelik serbest atış alanından aşırtabilecek biri. Kim? Peter Coetzee. Sen tanımazsın. Rodezyalı. Kariba'yı doldurdukları sırada Nuh harekatı hesabına avcılık dairesinde çalışmıştı. Sonra onların anti-terörist örgütlerine katıldı. Ama sonra bir şeyler oldu ve şimdi de Londra'da. Bir iki kere rastladım kendisine. Durumu kötü. Sudan çıkmış balık gibi dolaşıyor ortalıkta.
Bize nasıl yardım edebilir?
Orman konusunda senden benden çok bilgisi var bir kere. Ondan sonra hayvanları tüfekle atılan iğnelerle uyutmaya başladıkları zaman orada çalışıyordu. Eğer koca bir fili uyutabilirlerse neden aynı şeyi biz bir nöbetçiye uygulamayalım?
Pekala, az subay ve erler için telgrafların cevaplarını bekleyelim. Sen bu Rodezyalı'yı bul, ben de Jeremy'yi.
Genders East India Rıhtımı Caddesi'nde küçük bir meyhaneye girdi. Bir uçtaki bir tavan kirişlerinden sargan kirli ampullerle aydınlatılmaktaydı. Tezgahın bir yanında çirkin yüzlü, kızıl saçlı, iri yarı bir adam vardı. Genders adama doğru yürüyüp, ''Sana bir bira ısmarlayayım mı ahbap?'' diye sordu. Adam soruyu işitmemişti. Uzak bir düş içinde yetmiş gibiydi. Başı adamın omuzlarına ancak erişen Genders adamı dürtükledi. İri yarı adam döndü. Rafer Genders'ın sen değil mi? Genders adamın kendisini anımsamasına sevinerek başını salladı. Bir bira ısmarlayayım mı dedi yine. İsterdim dedi Peter Coetzee. Afrikans şivesi vardı sesinde ama seninle içecek param olmadığını söylemem gerek. Burada ne arıyorsun kuzum?
Seni arıyordum. Burada bulabileceğimi söylediler.
Bir vapura binmeye çalışıyorum Bay Genders. Doğrusu bu kadar güç olacağını bilemezdim. Bir kere denizci olmak istemiyorum. Denizden nefret ederim. Bütün istediğim çalışmama karşılık beni Güney Afrika'ya götürmeleri. Oradan nasıl olsa Rodezya'ya geçerim. Ama bunun için ille de gidiş dönüş seferi yapmam gerekirmiş. Gidersem yine buraya döneceğim demektir. Kendi kendime pekala gider gelirim, para biriktiririm. Bir daha sefere gider orada kalırım diyorum. Gidip tamam kabul diyorum. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ne karşılık veriyorlar biliyor musun? Şu anda istediğimizden çok denizci var elimizde. Ben de onlara bütün denizcilerden daha çok çalışırım diyorum. Bu kez de hele bir sendikaya git diyorlar. Sendikada Rodezya pasaportunu görünce haydi yallah canın cehenneme diyorlar. Bu sendikaya Rodezyalı giremez diyorlar.
Peter Genders'ın ısmarladığı birayı kaldırdı ve 5 saniyede bitirdi. Genders barda çalışan kıza başıyla bir işaret yaptı.
Öylesine umutsuzum ki denize atlayıp yüze yüze gideceğim ben de. İnsan buradan kurtulmak isteyene kadar burasının ada olduğunu fark etmiyor.
Kız birayı getirmişti. Peter'ın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Kıza teşekkür etmek için kadehini kaldırdı. Kız gülümseyerek bakıyordu adama. Peter'ın o sıcak çirkinliğinde kadınları çeken bir şey vardı. Genders Peter'ı kolundan tutup karanlık bir köşeye çekti. Oturdukları zaman bir iş var dedi. Bitince Rodezya biletinin yanı sıra cebinde para görür ama çok tehlikeli. İlgilenir misin?
Ne yapmam gerekiyor?
Genders ayrıntılara girmeden işi anlattı.
Olmaz dostum diye Peter koca kafasını salladı. Benim işim değil bu. Yerlileri sevmem ama onları para için de öldürmem.
Peki ya terörist avlamaya ne dersin? O zamanlar işinin ehli olduğunu duydum.
O başka, orası benim vatanımdı.
Peter çok iri bir insandı. 110 kiloluk kas ve kemik, dünyanın en iyi anti-gerilla örgütleri tarafından eğitilmiş biri. Janders Faulkner'ın ona ihtiyacı olacağına inanıyordu.
Orada ne yaptın diye sordu. Komutanlık falan ettin mi?
Bazen ama genellikle yalnızdım. Ormanda yetiştiğim için bana Zambezi Vadisi'ndeki su kuyularını gözetleme görevi verilmişti. O vadi Afrika'nın en son büyük vahşi topraklarından biridir. Öylesine sıcak ve kuru ve çeçesineği doludur ki hiçbir insan yaşayamaz orada. Yalnız hayvanlar yaşarlar. Teröristler Rodezya'ya girmek için oradan geçmek zorundaydılar. Kuyu başlarına gittiklerinde onları pisliklerden izler ve teker teker vururdum. 18 ay bir mağarada yaşadım orada. Sonunda hayvandan beter olmuştum. Güneşe hiç çıkmaz, hep gölgelerde dolaşırdım ve durmadan öldürürdüm. Genellikle çok yakından, korkularının kokusunu almak, görmek için. Geceleri de mağarama döner duvarlara bakardım. Çok kötü günler geçirdim orada. Az daha aklımı kaçırıyordum. Ben işe av koruyucusu olarak başlamıştım. Canları yok etmek değil, yaşatmak için adamıştım kendimi. İçimde öyle bir duygu var ki, eğer bir daha öldürürsem ondan sonra bir iş yapmayacağım ve elimdeki kanı hiç çıkartmayacağım. Ve bu yüzden seninle gelemem dostum. O yüzden geldim buraya.
Ama doğrusunu istersen Bay Janders, burada da yaşayamam ben.
Boğuluyorum burada, Afrika'yı özlüyorum. Mutlaka geri dönmem gerek. Ama senin yolunla değil.
Janders adamı sıkıştırmanın doğru olmadığını biliyordu. Cebinden bir kart çıkartıp üstüne bir şeyler yazdı. 3 gün bu adreste olacağım dedi kartı Peter'a verirken. Fikrini değiştirirsen bana haber ver.
Janders ayağa kalktı. Limbani adını duydun mu hiç?
Peter başını salladı. Bir süre önce öldü.
Yaşıyor dedi Janders. Anlaşmada onu kaçırmak için yapıldı. O adamı tanırım. Kurtarılmaya değer. Karalarla beyazlar arasındaki uçurumu daraltacak ve savaşmalarını önleyecek tek Afrikalı lider odur. Senin ülkene de yardım edebilir Limbani. Anlaşmayı bu yönüyle de görmelisin.
Peter başını salladı. Afrika'da her gün binlerce kişi ölüyor ve bunları öldürenler beyazlar değilse adları anılmıyor bile. Yerli liderler iktidara arkadaşlarını öldürerek geldiler. Hiçbiri yerlerinde uzun süre kalamayacaklar. Ben artık hükümetler için savaşmıyorum beyim. Kendim için savaşıyorum. Bira için teşekkürler.
Janders Peter'a bakınca adamın kederini içinde duyar gibi oldu.
Ben de güç günler geçirdim.
Sana borç olarak biraz para verebilir miyim?
Peter başını sallayarak gülümsedi. İçinin sıcaklığı yine yüzüne vurmuştu. Teşekkür ederim, ben bir yolunu bulurum dedi.
O gece daha geç bir saatte Jeremy Chandos bir zamanlar Bayswater'ın en güzel evlerinden birinin bodrumuna işlemeli demir trabzana tutuna tutuna sendeleyerek inmekteydi. Johnny'nin yeri adlı kumarhanenin pis kırmızı kapısını yumrukladı. Kapı ancak birkaç dakika sonra açıldı. İri yarı kapıcı kendisini tanımıştı. Sert bir sesle burada bekle deyip kumarhane patronunu çağırmaya gitti. Jeremy 29 yaşından daha küçük gösterirdi. Uzun boylu, zayıf, sarışındı. Yüzü genç bir oğlanınki kadar temizdi. Patron kapıya geldi.
Genç Chandos geldi efendim dedi kapıcı. Yine sarhoş, dışarı atayım mı?
Rum Johnny doğal açgözlülüğüyle külüstür kulübünün ünü arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Her zaman olduğu gibi açgözlülüğü üstün geldi. Jeremy büyük paraların döndüğü masada oynardı ve kazansa da kaybetse de kulüp o masadan diğer 4 masadan ettiği paradan fazlasını toplardı.
Bırak girsin dedi.
Kapıcı Jeremy'yi soğuktan kurtarıp içeri aldı. Sağlam bir şekilde duvara yaslandı ve paltosunu çıkarttı. Çıplak koridoru gösterip umarım bu gece tarihiniz değişir efendim dedi. Jeremy oyun salonunun kapısındaki boncuklu perdeyi aralayıp gözlerini loş ışığa, ciğerlerini de bulut gibi odaya dolmuş olan sigara dumanına alıştırdı. Sonra tüm iradesini toplayarak odanın ucunda yüksekçe bir yerde olan büyük masaya doğru yürüdü. Diğerleri yerlerini almışlardı bile. Jeremy'yi sıcak bir ilgiyle karşıladılar. İçlerinde birkaç Rum El-Fetih örgütünden olduğunu iddia eden bir Lübnanlı ve pek az konuşan iki İranlı vardı. Rumlardan biri yeni bir deste kağıt açıp kesmesi için Jeremy'ye uzattı. Oyunculardan hiçbiri Jeremy'nin durumu konusunda bir şey söylememişlerdi ama hepsi açgözlülükle onun oyuna başlamasını bekliyorlardı. Jeremy haftada 3 kere olmak üzere bir aydır bu kulüpte oynuyordu. İlk günlerde biraz kazanmış ama sonra sürekli olarak kaybetmeye başlamıştı. Kimi el 500 sterlin birden kaybettiği oluyordu. Jeremy'nin ailesinin yarış atları beslediği biliniyor ve paranın buradan geldiğini sanıyorlardı. Oysa babasının ahırlarından sürekli olarak yarış kazanan atlar çıkmasına karşın Jeremy bu paranın bir kuruşunu bile görmezdi. Aksi bir İrlandalı ve sert bir Katolik olan babası atlarını çocuklarına yeğe tutardı. Ailesi içinde ya da adamlar arasında kumar oynanmasının yasak olduğunu daha ilk baştan belirtmişti. Bu kural büyük bir titizlikle uygulanırdı. Jeremy'nin ağabeyleri de babalarının izinden gidiyorlardı. Ancak Jeremy 12 yaşında kumara başlamıştı. Bu huyu 15'indeyken fark edilmiş ve babası ortak bahis oynatan o talihsiz adamı kovmuştu. 18 yaşına vardığında ailesi artık onun aile işinde yararlı olamayacağını anlamış bulunuyorlardı. Jeremy'nin atları çok sevmesine rağmen babası onun gerektiğinde hayvana yarış öncesinde doping yapmayacağından hiç de emin değildi. Bu yüzden Jeremy Sandhurst askeri okuluna yazdırıldı. Ancak o okuldan bir subay ve bir centilmene yakışmayan davranışlardan dolayı atılınca babası da kendisini mirastan yoksun bırakmıştı. Fakat Jeremy'nin askerlik konusunda yeteneği vardı ve bunu Kongo'da kullandı. Orada arkadaşlarından Van Brandis adında biri kendisine kasa açmasını öğretmişti. Jeremy Kongo'dan zengin bir insan olarak döndü. Bir süre işleri iyi gitti. Babasının at yetiştiricilerinden biriyle ortaklığa girmişti. Ancak babası bir süre sonra bunu da öğrendi. Yetiştirici kovuldu ve kazanç kaynağı kurudu. Jeremy şimdi Kuzey İngiltere'nin ortak bahisçilerinden yarısına borçluydu. Canını kurtarmak için kapağı Londra'ya attı. Şimdi masanın üzerindeki para da artık servetinin sonuydu. Diğer oyuncular Jeremy'nin sonunun geldiğini anlamışlardı. Aralarında anlaşarak oyundan para sınırını kaldırdılar. Sonra hep birlikte son darbeyi vurmayı hazırlandılar. Jeremy oyuna aldırmayacak kadar sarhoş görünüyordu. Kağıtlarını açıp bakmıyordu bile. Ama yine de kazanıyordu. Diğerleri acımasızca yükleniyorlar, her kağıtla oyunu yükseltiyorlardı. Jeremy'nin iflası onlarca bir an sorunuydu. Ama o bilincini yitirmedi. Ötekiler de hep kaybediyorlardı. 3 saat sonra epey korkmuş olarak Jeremy'nin bir blöfünü gördüler. 5 saat sonra kimsede para kalmamıştı. Jeremy masadan kalktı. 6.727 sterlini topladı ve arkadaşlarına teşekkür etti. Şaşkın bakışlarla hiç de sarhoş olmayan bir Jeremy'nin odadan çıkışını izlediler. Jeremy, Johnny'nin parayı kasasında saklama önerisine reddetti. Helaya bir uğradı ve sonra bir taksi aramak üzere dışarı çıktı. İki adam bir sokak aralığında kendisini bekliyorlardı. Yanlarından geçerken önüne çıktılar. Biri kolunu Jeremy'nin boğazına dolayıp sırtına bir bıçak dayadı. Diğeri Londra'nın gece trafiği önünde ceplerini boşalttı. Sonra da ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarttılar. Paranın büyük bir bölümü çoraplarındaydı. Adamlar ayakkabıları ve çorapları alıp gece karanlığında kayboldular. Jeremy çıplak ayakla kaldırımda durmuş, öfkeden boğulacak gibiydi. Elinde bir ortak bahisçinin kartı vardı. Faulkner gencin yanında beliriverdi birden. Faulkner'ı tanıyan Jeremy, "Gördün mü onları?" diye bağırdı. Faulkner başını salladı. "Yani herifler beni soyarlarken sen orada durmuş onları mı seyrediyordun? Boğazımı kesebilirlerdi." Faulkner başını iki yana salladı. "Sağlam ellerdeydin," dedi. "Sen içeride kazanırken 2 saat önce burada karşılaştık ve konuştuk. Onlar bir ortak bahisçi grubu adına para toplamaya gelmişlerdi. Sana bir zarar vermemeleri için anlaştık. Ben de onların işlerine karışmayacaktım." Faulkner ağır ağır yürümeye başladı. Jeremy hoplaya zıplaya koştu arkasından. "Seni orospu çocuğu, seni soğukkanlı canavar.
Sana o kadar iyilik ettikten sonra onların paramı almalarına göz yumdun ha.
Bu sırada beş parasız olman işime gelir dedi Faulkner. Hizmetlere dikkat et. Ama geç kalmıştı uyarısında. Jeremy bir çığlık atıp eliyle ayağını tuttu. Hoplaya hoplaya geldi yanına. Faulkner durup bekledi. Kısa zamanda bir servet kazanmak ister misin?
Jeremy ayağını korka korka yere basarak ne yaparak diye sordu. Yüzüne gözüne bulaştırdın son işten hala borcun var bana.
Faulkner yanlarından geçen bir taksiyi durdurdu. Yolda anlatırım. Taksiye girdi. Jeremy kaldırımda duruyordu. Haydi bin diye zorladı Faulkner. Tüm Londra'yı çıplak ayakla dolaşamazsın ya.
6.727 sterlin dedi Jeremy. Taksi hareket etti.
Evine uğradım diye seslendi Faulkner. Atılmışsın. Kiranı ödemediğin için kapıda iki zenci bekliyor.
Dur, hey dur dedim sana diye bağıran Jeremy taksinin arkasından koştu. Dur dedik, geliyorum işte.
Peter Coetzee, Earl's Court'ta bir bodrumdaki odasına döndüğünde şafak sökmek üzereydi. Işığı yakma zahmetine katlanmadan gaz sobasını yakıp başına oturdu. İngiliz kışının soğuğu iliklerini donduruyordu. Afrika'nın o parlak sıcak güneşini nasıl da özlemişti. Düşünmeye çalışarak duvarlara dikti gözlerini. Yüzü süzülmüştü. İnsan arayan yalnız bir adam olarak gelmişti bu kente. Yeni bir yaşam yaratacaktı kendisine. Ama şimdi ormanda olduğundan çok daha yalnızdı. O kuvveti ve bağımsızlığı bir işe yaramıyordu burada. Hayvanat bahçesindeki vahşi bir hayvandan farkı kalmamıştı. Odasının duvarları kendisine mağarayı anımsatıyordu. Peter kalkıp iki fincan kahve yaptı. Yanındaki odada zayıf utangaç bir genç oturuyordu. Dost olmuşlardı. Biri zayıf, kaybedeceğinden emin ve bundan korkan, diğeri ise umuda ihtiyacı olan koskoca bir insan. Genç adam şu sıralarda pek kötü durumdaydı. Son günlerde giderek kabuğuna çekiliyordu. Peter bir kahve götürüp biraz gönlünü hoş tutmak istiyordu. Karanlık, rutubetli koridordan geçti. Gencin kapısı üstünde üzeri yazılı bir kağıt vardı. Lütfen gaza dikkat edin. Peter kapıyı vurdu, cevap yoktu. Bir daha vurdu. Koridorun ilerisinden biri gürültü etmemesini bağırdı. Korkunç bir düşünce takıldı Peter'ın aklına. Hemen kapının koluna asıldı, kapı kilitliydi, bağırdı. Kimse cevap vermedi. Bunun üzerine bir omuz darbesiyle devirdi kapıyı. Oda gaz doluydu. Açılan kapının yarattığı esinti düşük mumlu çıplak ampulün kordonunu sallamıştı. Yapılmamış yatağın üstünde serilmiş yatan biri vardı. Peter koştu, perdeleri yırtarcasına çekti, camı bir yumrukla parçaladı. İçine temiz hava çekip yüzü ölüm acısıyla buruşmuş olan genç adamın yanına gidip oturdu. Gencin ağzı ardına kadar açıktı, gözleri yuvalarından fırlamıştı. Peter çok ölü görmüştü ama hiç şimdiki kadar acı bir öfke duymamıştı ölüm karşısında. Boşuna yitirilmiş bir yaşamdı bu. Genç adam bir not bile bırakmamıştı. Olduğu yerde kıvrılmış ve kendi başına ölmüştü. Peter bütün bunların yararsızlığı karşısında çılgına dönüyordu. Genci kucağına alıp dışarı sokağa taşıdı. Soğuk kış güneşinin altında kapının eşiğine oturdu. Genç hala kollar arasındaydı. Yanlarından gri, yüzleri belirsiz insanlar geçiyordu. ''Sizin yüzünüzden'' diye bağırmak istiyordu Peter. ''Siz yaptınız bunu.'' Ama kimse kendisini tanımıyordu, kimsenin aldırış ettiği yoktu. Çekilen acıdan habersiz, hızlı adımlarla geçip gidiyorlardı. Ev sahibi yanına gelip Peter'ı cesedi içeri taşıması için kandırmaya çalıştı. Ama Peter yerinden kıpırdamadı bile. Bir insanın karanlık bir odada tek başına ölmesi doğru değil demek isterdi. İnsan yüzüne güneş vururken ölmeliydi ama ağzından tek söz bile çıkmıyordu. Polis gelince hemen bir kalabalık oluştu çevrelerinde. Peter arkadaşının cesedinin götürülmesini çaresizce seyrediyordu. ''Yalnız başına ölmemeliydi'' diye mırıldandı. ''Ben onun yanında otururdum. Tanrım nasıl da korkuyorum kentlerden. Buradan kurtulmalıyım, benim yerim değil buraları.'' 7. Ayrımın Sonu Sayfa 110